Ayrım 21.
Sayfa 250. Yolsuzluklara milli görüşçüler bile dayanamadı. Mülkiye Baş Müfettişleri tarafından bilgisine başvurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Park ve Bahçeler Müdürü ve aynı zamanda kapatılan Refah Partisi Antalya Milletvekili adayı Ali Karakoç verdiği ifadesinde Erdoğan'ın gerçek yüzünü belgeleyen açıklamalarda bulunuyordu. Ben 1995 yılında Antalya'da bulunan Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü'nde doktor ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapmaktayken 1995 yılında Refah Partisi'nden Antalya milletvekili adayı oldum. Seçimleri kaybettim. Bilahare 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk beni yanına çağırdı ve Tayyip Erdoğan'ın beni Park ve Bahçeler Müdürü yapmak istediğini, birlikte çalışmamız halinde İstanbul'a daha faydalı olabileceğimizi söyledi. Ben de uzmanlık dalım olan peyzaj ve çevre konularında İstanbul'a faydalı olabileceğimi düşünerek teklifi kabul ettim. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan yatay geçişle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Park ve Bahçeler Müdürü olarak göreve başladım. Göreve başlar başlamaz daha önceden tarafımca hazırlanmış çevre düzenlemesi ile ilgili projelerimi Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundum ve projelerin gerçekleşmemesi halinde görevi bırakacağımı söylediğimde projelerimi beğendiğini, aynen uygulanacağını söyledi ve mutabık kaldık. Burada ben de projelerimi kamuoyuna anlattım ve 200 bin ağaç kampanyasını başlattık. Söz konusu 200 bin ağacın alınması işi ben gelmeden önce belediye iktisadi teşekküllerinden olan İSTAÇ'a ihale edilmiş idi. Memlekette ağaç mı yoktu? Dört bir yanı yeşillik olan ülkemizde ağaç kalmamış gibi Tayyip'in başkanı olduğu belediye, ağaç alımı için milyonlarca dövizi yurt dışına akıtıyordu. Milli görüşçü Ali Karakoç'un ifadesine göre şartnameye uymayan, yani kuruyacağı daha işin başında belli olan binlerce ağaç İtalya'dan ithal ediliyordu. Olayı Karakoç'tan dinleyelim. O günlerde yapılan ihale kapsamında ağaçların bir kısmının yurt içinden, bir kısmının da yurt dışından satın alınması için gerekli girişimler yapıldığından, İtalya'dan satın alınması düşünülen ağaçların şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için İSTAŞ AŞ Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yetkili teknik eleman istenmesi üzerine, İştirakler Daire Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun başkanlığında ben ve teknik elemanlarım ağaçların alınacağı yer olan İtalya'ya gittik. Ben ve yanımdaki teknik elemanlar İtalya'da satın alınması düşünülen ağaçlardan bir kısmının teknik şartnameye uygun olduğunu, ancak çoğunun şartnameye uygun olmadığını tespit ettik. Ve alınması ve alınmaması gereken ağaçları yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı olan Necmi Kadıoğlu'na söyledik. Türkiye'ye döndükten sonra bağlı bulunduğumuz Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk'ün başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıda İtalya'da görmüş olduğumuz ağaçlarla ilgili teknik bilgileri aktardık. Akabinde İtalya'dan sipariş verilen ağaçlar gelmeye başladı. İSTAÇ AŞ tarafından ithal edilen bu ağaçlar taşeron firmalar marifetiyle bizim daha önceden projelendirdiğimiz yerlere dikilmeye başlandı. O günlerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak gelen ağaçların uygun gördüğümüz ağaçlar olup olmadığını kontrolü için her bölgede teknik şefler görevlendirdik. Teknik elemanların uygun gördüğü ağaçların dikilmesine, uygun görülmeyenlerin ise dikilmemesine karar veriliyordu. Bu konuda teknik elemanlarımın günlük raporları bana geliyor, ben de bağlı olduğum Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk'e sonuçları iletiyordum. İlk partide gelen 350-400 civarındaki ağaçların tamamı İtalya'da incelediğimiz ve onay verdiğimiz ağaçlardandı. Bu ağaçların tamamı dikildi. İkinci partiden itibaren yine İtalya'da bizim onay verdiğimiz ve vermediklerimiz karışık olarak gelmeye başladı. Ben hemen Genel Sekreter Yardımcımız Adem Baştürk'e onay vermediğimiz ağaçlardan da geldiğini, bunların dikilemeyeceğini bildirdim ve tespitlerimi rapor halinde kendisine sundum. Aynı rapordan bir adet de İSTAÇ AŞ'ye gönderdim. Benim verdiğim rapor hiç dikkate alınmadı ve onay vermediğimiz ağaçlar da dikilmeye devam etti. Bunun üzerine ben Adem Baştürk'ün yanına giderek itirazımı sürdürdüm ve onay vermediğimiz ağaçların dikiminin engellemesini istediğimde bana fidanları İstaç ağaçının diktiğini, tutmamaları halinde yerine yenisini dikeceklerini, bunun parasının Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden çıkmayacağını, ağaç satın alınmasından benim sorumlu olmadığımı, sorumluluğun kendisine ve İstaç ağaçına ait olduğunu, benim itiraz etmeye yetkimin olmadığını söyledi. Tayyip'in müstakbel bakanları. AKP iktidara gelirse bakanlarında aranacak vasıfların nasıl olduğunu Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren'e ifade veren Milli Görüş kökenli Park ve Bahçeler Müdürü Ali Karakoç'un ifadelerinde görüyorduk. Kuruyacak ağaçlara uygundur raporu veren ziraat mühendisi kurulacak kabinede Tarım Bakanı, ithal edilecek ağaçların kuruyacağını bile bile bu ağaçlar için ülkemizin kıt kaynaklarını dolar olarak yabancı ülkelere peşkeş çekenler ise Maliye Bakanı olacaktı. Bütün bu yolsuzlukların hepsine birden onay veren ise Başbakan. İktidara geldiklerinde Maliye Bakanları bu ülkenin kaynakları için babalar gibi satarım dedi. Limanlar Yahudilere, Telekom İngilizlere, bankalar Yunanlılara satıldı. Neyse, eski Refah Partisi Antalya Milletvekili adayı Ali Karakoç'un samimi itiraflarına devam edelim. Ben de İstaç AŞ'nin parasının da Büyükşehir Belediyesi'nden ödendiğini, dolayısıyla zararın belediyeye ve İstanbullulara ait olduğunu ve vicdanen rahatsız olduğumu söyledim. Hatta bu görüşme sırasında Necmi Kadıoğlu'nun İtalya'da bana, ''Bu ağaçların alımına itiraz etme, bunlar çok küçük hadiseler. Biz geleceğin başbakanı için çaba sarf ediyoruz. Ben geleceğin maliye bakanıyım, sen de bizimle ters düşmezsen geleceğin tarım bakanı olursun.'' dediğini ve benim de bu tür organizasyonlar içerisinde yer almak istemediğimi kendisine söylediğimi hatırlatarak Adem Baştürk'ün odasından ayrıldım. 200 bin ağaç kampanyası ile ilgili olarak dikilen ağaçlardan sadece 12 bin adedine tarafımızdan onay verilmişti. Diğerlerine onay verilmemişti. Öyle ki onay verilmeyen ağaçların büyük bir bölümü dikiminden 2 ay geçtikten sonra kurumaya başladı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan beni yanına çağırarak, kuruyan ağaçları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel vasıtasıyla geceliğin halk görmeden söktürmemi istedi. Bir kısmını da taşeron firmalara söktüreceğini söyledi. Ben personelimin yetersiz olduğunu ve bu hatanın benim personelimden kaynaklanmadığını, dolayısıyla kuruyan ağaçları İstaç AŞ'nin sökmesi gerektiğini söyledim. Belediye başkanı emrinde görevli olduğumuzdan ve verilen emri yerine getirmek için kuruyan ağaçlardan çok az da olsa bir kısmını personelime geceleyin söktürdüm. Büyük bölümü ise İstaç marifetiyle taşeron firmalara söktürüldü ve birinci ağaç kampanyamız bu şekilde sona erdi. Ülke kaynakları yurt dışına. Karakoç ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılma çabalarını da şöyle anlatıyordu. 1997 yılında yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'a 400 bin ağaç kampanyası başlattı. Bunun üzerine ben Adem Baştürk'ün yanına gittim ve 400 bin adet ağacın parasının yurt dışına gitmemesi için yurt içinde Orman Bakanlığı'nda bir araştırma yapacağımı, olmazsa özel sektör üreticileriyle toplantı yapacağımı söyledim. Baştürk yurt içinde temin edemememiz halinde o zaman yurt dışından alınabileceğini söylediğimde bu olaya sıcak bakmadı. İstaç AŞ'nin bu konuda uzmanlaştığını, benim bu konuyla fazla ilgilenmememi, Tayyip Erdoğan'ın düşüncesinin de bu yönde olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de Adem Baştürk'ü ikna edemediğim için yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olan Mustafa Açıkalı'nın yanına gittim, düşüncelerimi anlattım. O da kabul etti ve bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledikten sonra ben Orman Bakanlığı Bölge Müdürlerine ve Tarım Bakanlığı Müsteşarlığına davetiye göndererek toplantıya çağırdım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaptığımız toplantıda istenilen niteliklerdeki ağaçların büyük kısmının Türkiye'den temin edebileceğimizi tespit ettim. Sadece 7 bin adet ağacın Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Toplantı neticelerini rapor halinde bağlı bulunduğum Genel Sekreter Yardımcımız Adem Baştürk'e sundum. Raporu inceledikten sonra Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini söyledi ve raporu aldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Adem Baştürk'e hatırlattığımda bu konularla benim ilgilenmememi, fazla ilgilendiğimden dolayı müdürlüğümüzü Mustafa Öztürk'ün başkanı olduğu Çevre Daire Başkanlığı'na bağladıklarını söyledi. Bu olaydan sonra direkt Genel Sekreterliğine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzü Çevre Daire Başkanlığı'na bağladılar. Çevre Daire Başkanı Mustafa Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk gibi İştirakler Daire Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun her dediğini yapan, istenilen her belgeyi imzalayan birisi olduğundan ve benim de ağaç seçimi olayında titiz olduğumdan ve sık sık itiraz etmem nedeniyle hem beni pasifize etmek hem de benim birimimin işlerini her dediklerini yapan Mustafa Öztürk'e yaptırmak için müdürlüğümüzün bütün yetkilerini Çevre Daire Başkanlığı'na bağladılar. Akabinde benim teknik elemanlarımın Necmi Kadıoğlu, Mustafa Öztürk ve Adem Baştürk'ün talimatları ile hareket ettiğini, hatta bana bağlı elemanlardan Necmi Kadıoğlu'nun akrabası olan Ahmet Temel ve Şevket Abid Ağaoğlu'nun yurt dışına ağaç seçmek için gönderildiğine şahit oldum. Bu gelişmeleri hazmedemediğimden dolayı Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gittim. Yaptığım görüşmede ve yukarıda izahını yaptığım konuların tamamını belgeler ile kendisine aktardığımda, konuların kendisi tarafından yönlendirileceğini, bu konularla ilgili Necmi Kadıoğlu, Adem Baştürk'e gerekli talimatları verdiğini, onların gönderdiği evrakları imzalamak durumunda olduğumu söylediğinde, ben de kendisine aynı siyasi görüşe sahip olduğumuzu, buralara gelebilmek için halka bu şekilde söylemlerimizin bulunmadığını, söylemlerimizle icraatlarımızın çakıştığını ve bundan vicdanen rahatsız olduğumu, dolayısıyla prosedürlere uygun olmayan evraklara imza atmayacağımı söyledim. Tayyip Bey de bana imzalayan birisinin olacağını söyledi. Bunun üzerine ben bu şartlarda çalışamayacağımı ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden ayrılacağımı söyledim ve o gün ayrıldım. Akabinde beni danışman olarak görevlendirdiler. O tarihten beri aktif bir görev verilmedi. Halen Florya'da sosyal ve turistik tesislerde memur olarak çalışmaya devam etmekteyim. Tüm bu konularda yapılan usulsüzlüklere ilaveten şunları söyleyebilirim. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki ihalelerde dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı bütün birimlerde ihale dosyaları hazırlanıp, bütün işlemler tamamlanıp, belediye encümeninin ve akabinde belediye başkanının onayından geçtikten sonra sonuçlanan ihale dosyaları ilgili birimlere gönderilmesi gerekmekteyken, bu dosyalar ilgili birimlere gönderilmez ve Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Harun Karaca'ya gönderilir. Harun Karaca ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile görüşme yapar, bilahare dosya ilgili birimlere gönderilir. Dosya Harun Karaca'ya geldikten sonra ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile Harun Karaca arasında özel görüşmeler yapıldığı, bu görüşmelerde firma yetkilileri tarafından Harun Karaca'ya taahhütlerin verildiği, taahhütlerin yerine getirileceğine dair yeminlerin edildiği, ihaleyi alan kişilerden uzun vadeli çeklerin alındığı, ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin duyduğu dedikodulardır. Bu tür dedikodularda Başkan Danışmanı Harun Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk, İştirakler Daire Başkanı Necmi Kadıoğlu, Çevre Daire Başkanı Mustafa Öztürk ve ihaleyi yapan BİT yönetim kurulları etrafında yoğunlaşmaktadır. Yapılan usulsüzlüklerin temelindeki amaç yukarıda da belirttiğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığa hazırlamaktır. Konular hakkında şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir. Bu konularda elimde mevcut olan bilgi ve belgeleri toparladıktan sonra müfettişliğinize ibraz edeceğim ve uygun görürseniz yeniden ifade vereceğim. Mafyavari işlemler. Refah Partisi Antalya Milletvekili adayı Ali Karakoç'un ardından Mülkiye Baş Müfettişi Camdan Eren'e bildiklerini anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş, Albayrak şirketinin İstanbul'da çok güçlü bir hale geldiğini, işlerini dışarıda mafyavari işlemlerle hallederlerken içeride adamları vasıtasıyla yürüttüğünü, kendisinin evindeki bilgisayarına dinleme cihazı koyduklarını, bunu Fiziksel Engeller Vakfı aracılığıyla yaptıklarını anlatıyordu. İstanbul Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısının Fiziksel Engeller Vakfı aracılığı ile bilgisayarına dinleme cihazı koyduğunu söylemesinin ardından AKP kurucularının yer aldığı Kurucular Kurulu adlı kitapçığı incelediğimizde Fiziksel Engeller Vakfı hizmet ödülü almış bilgisayar hocası olan Lokman Ayva ismini görüyoruz. Lokman Ayva aynı zamanda AKP milletvekili adayı olarak da siyaset sahnesinde yerini aldı. Tabii ki Lokman Ayva'nın genel sekreter yardımcısının bilgisayarına dinleme cihazı koydurduğu gibi bir iddiamız yok. Olamaz da. İki farklı olayın bu denli kesişmesi sadece bir rastlantı olarak bu oluşumda yerini alıyordu. İstanbul Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş, Milli Gençlik Vakfı ile Al Bayrakların ortak çalıştığını, Ruhsat Denetim Müdürü ve Hal Müdürünün Milli Gençlik Vakfı'nın para kasaları olduğunu, Ruhsat Müdürünün eskiden Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı yaptığını, Milli Gençlik Vakfı'nın mafyavari ilişkileri olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini mülkiye müfettişlerine anlatarak Milli Gençlik Vakfı Al Bayrak ilişkisine dikkat çekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ali Müfit Gürtuna'nın hakimiyeti ele geçiremediğini, Adem Baştürk'ü bile görevden alamadığını, Adem Baştürk'ün Tayyip Erdoğan'ın adamı olduğunu, kendisinin ilk göreve geldiği zaman önüne servis ihalesini getirdiklerini, 3-4 trilyonluk bir iş olan bu ihaleyi 4 parçaya bölmek istediğini, bu sırada okul arkadaşı olan eski maliye müfettişi ve defterdar olan Nurettin Canikli'nin kendisini ziyarete geldiğini ve 4 parçaya bölmek istediği ihaleden dolayı şirketin rahatsız olduğunu, söylediğini, kendisini ikna etmek için uzun uzun konuştuğunu, karşı çıkması üzerine Nurettin Canikli'nin kendisine Al Bayrakları kastederek, "Bu adamlar senin bildiğin adamlardan değiller, bunlar mafyacı adamlar, bunlarla takışmasan iyi olur, ne yapacakları belli olmaz, senin güvenliğin için uygun olmaz, asarlar keserler" şeklinde konuştuğunu ve kendisinin bu yolla tehdit edildiğini. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Açıkalan'ın Al Bayrakların köpeği olduğunu, Ali Müfit Gürtuna'nın Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan arasında sıkıştığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın halen belediyeyi yönettiğini, tüm kadronun Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğunu, personelin Ali Müfit Gürtuna'yı dinlemediğini. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi ile Al Bayrakların ilişkisinin kesilemediğini, Necmi Kadıoğlu'nun hırsız başı olduğunu ve Tayyip Erdoğan'ın adamı olduğunu, Mustafa Açıkalı'nın Ali Müfit Gürtuna'yı hiç dinlemediğini, belediyeye dahi gelmediğini, izinsiz yurt dışına gittiğini, bu yüzden kendisinin işlem yaptırarak müstafi saydırdığını, bunun üzerine partiden pek çok kimsenin telefon ettiğini, buna rağmen Mustafa Açıkalı'nın görevine son verdiklerini, belediye görevlilerinin hala Tayyip Erdoğan'ın güdümünde olduğunu, özellikle çöp toplama ve süpürme işlerinde kendisinin ihaleye hazırlık için Ağustos ayında talimat verdiği halde görevlilerin ihale dosyasını 31 Aralık tarihine kadar beklettiğini ve ihaleyi Al Bayrak şirketinden başka kimse almasın diye her yolu denediğini, bir anlamda her sene çöp toplama, süpürme işlerini mecburiyetten ve alternatif bulmaya vakit olmadığından dolayı Al Bayrak şirketine verdiklerini, Al Bayrak şirketinin kan emici vampir gibi İstanbul'un kanını emdiklerini, servis ihalesinde bir şirketi ihaleye girmesi için ikna ettiğini, Al Bayrakların bu şirketi tehdit ettiğini, kendisinin bunun üzerine ihaleyi iptal ettiğini, Al Bayrakların bunun üzerine tenzilatı %13'lere kadar çıkarttığını, bu gelişmelerden sonra bir yandan Al Bayrak şirketinin adamları tarafından, bir yandan da Milli Gençlik Vakfı adamları tarafından takip edildiğini, tehdit edildiğini, tavır koyması üzerine kendisini derin devletin adamı, MIT'in adamı diye nitelendirdiklerini, Al Bayrak şirketinin servis işletmeciliği, çöp taşımacılığı, personel taşımacılığı alanında dışarıdan mafyavari yöntemlerle, içeriden de kendi adamları vasıtasıyla ihalelere tek katılımcı olarak katıldıklarını ve ihaleleri aldıklarını, içerideki adamlarının başına Tayyip Erdoğan'ın da adamı olan Mustafa Açıkalı'nın geldiğini, bunun yanı sıra İşletmeler Müdürü Kemal Öztürk ve Sosyal ve İdari İşler Müdürü Necdet Berber'in de Al Bayrakların belediyedeki adamları olduğunu, ayrıca Necmi Kadıoğlu'nun şirketleri Al Bayrağı peşkeş çektiğini, Tayyip Bey'in danışmanlığını da yapan Harun Karaca'nın her ihaleden yüzde aldığını ve Al Bayrakların yakın adamı olduğunu, Harun Karaca'nın ayrıca Milli Gençlik Vakfı'na da ihalelerden önemli miktarlarda bağış topladığını, ayrıca Mezarlıklar Vakfı, Zabıta Vakfı, İtfaiye Vakfı adında kurulan vakıflara yapılan usulsüzlükler karşılığında büyük paralar aktarıldığını, Tayyip Erdoğan'ın Zabıta Vakfı'na verdiği destek ile bu vakıf tarafından sahil boyunda baraka şeklinde dükkanlar yapıldığını ve büyük paralar alınarak kiraya verildiğini, kendisinin göreve geldikten sonra bu dükkanların hepsini yıktığını, bu vakıflara verilen belediye tesislerini geri aldığını, Necmi Kadıoğlu ve Harun Karaca'nın baş aktörler olduğunu, Al Bayrak şirketleriyle diğer şirketler arasında bağlantıyı Enver isminde bir adamın sağladığını, bu adamın ihalelerde organizatörlük yaptığını, bu yolla anlaşma sağlanmaz ise mafyavari yöntemlere başvurulduğunu, dosyanın kendilerine her türlü bağlantı bitmiş vaziyette geldiğini, İETT'den yapılan ihalelerden HDP bile para aktarıldığını, bunu MİT'ten arkadaşlarının söylediğini, kendisinin Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Müfit Gürtuna ile yakın dostluğu yüzünden geldiğini, Fazilet Partisi ile herhangi bir yakınlığının olmadığını. Albayrak şirketince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük miktarlarda para hortumlandığını, Recep Tayyip Erdoğan ile Albayrak şirketi arasındaki her türlü ilişkinin istihbarat birimlerinin desteğiyle sağlanabileceğini, özellikle MİT yetkililerinin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmeleri gerektiğini, belediye genel sekreter yardımcısının mülkiye müfettişi, Albayrak şirketinin genel koordinatörünün de maliye müfettişi ve defterdar kökenli olması sebebiyle bu adamların evrak üzerinde hata yapmadıklarını. Albayrakların adamlarından birinin de İSKİ'de daire başkanı olan Hüseyin Gülsün olduğunu, belediyeden albayraklara para pompalanması için kullanılan en basit ve en önemli yolun ağaç işi olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda elinde nakit 1 milyar dolar olduğunu söylendiği, bu paranın önemli bölümünün kaynağının ağaç işi olduğunu, ağaç işindeki yolsuzluğu yakalamanın imkansız olduğu, getirdik, diktik, kurudu mantığının olduğunu. Necmi Kadıoğlu ve Harun Karaca'nın bu işleri organize ettiği, bunların Allah rızası için, cihat için çalıyoruz şeklinde bir mantığının olduğunu, dosyalar üzerinde herhangi bir eksikliğin bulunamayacağını, en önemli kanıtın tek katılımcı olmasının irdelenmesi olduğunu, araç kiralama işlerinde de büyük yolsuzluklar yapıldığını. Albayrakların belediye yetkililerine aldıkları arabaları daha sonra belediyeye kiraladıkları ve bu yolla da belediyeden iki yönlü bir şekilde para hortumladıkları, kendisinin albayrakların belediyeden kiraladıkları araçların listesini çıkarttığını, bu listedeki araçların sahiplerinin kimler olduğunu araştırdığını. Belediye hukuk müşavirine diğer firmalara yeterlilik vermemesi karşılığında albayrakların Opel Omega araba aldıklarını hukuk müşavirinin adının Osman Yıldırak olduğunu. Mevcut organizasyonda Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olarak isimlendirilmesinin kağıt üzerinde zor olduğunu, bu bağlantının Harun Karaca ve Necmi Kadıoğlu tarafından sağlandığını. Bunun yanı sıra İşletmeler Müdürü Kemal Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Gülsün'ün bu organizasyonda kilit isimler olduğunu, Mustafa Açıkalın'ın Mali Müşavirlik Bürosu'nun olduğunu. Bu konularda Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok güzel bilgiler olduğunu, hatta kendisinin bilgisayarına dinleme cihazı yerleştirildiğini, MİT'ten aldığı bilgiler sayesinde öğrendiğini, albayrakların katıldığı bir ihalede encümen başkanı olarak bulunduğunu, bu ihale sırasında albayrakların tenzilatı artırması için baskı yaptığını, buna kendisi hariç bütün encümen üyelerinin karşı çıktığını, hatta kararı yazan bayan personelin bile indirim yapılmaması için gayret sarf ettiğini, yani tüm belediyenin bu adamların elinde olduğunu anlatmak istediğini, ihalelerde yapılan en büyük usulsüzlüğün hazırlanan şartnamenin albayrak şirketine yönelik olarak hazırlanması olduğunu, örneğin şartnamede kiralanan araçların sahiplerinden noter tasdikli taahhütname alınacaklığı şeklinde bir hüküm bulunması halinde, ihaleye girmeye talipli diğer şirketlerin 500 araçlık bir ihalede araç sahiplerinden alacağı taahhütnameleri kendisine tanınan 15 gün içerisinde toplayıp getirmesinin mümkün olmadığını, bunun da zaten albayrakların şirketinde hazır bulunduğunu, bu ve benzeri hükümler ile ihalelere başka firmaların katılımının engellendiğini, bu yolla engelleme sağlanamadığı takdirde bu sefer mafyavari yöntemlere başvurulduğunu. İstanbul'da LPG benzin istasyonlarından da büyük menfaatler temin edildiğini, bunlara verilen geçici ruhsatlar karşılığında vakıflara 3-5 milyon dolar bağış alındığını, yine asfalt ve ağaç işlerinden büyük vurgunlar yaptıklarını, ancak bunların tespitinin mümkün olmadığını, bütün İstanbul'u bu doğrultuda bir tespite tabi tutmanın imkansız olduğunu, örneğin ağaç işlerini Necmi Kadıoğlu'nun ayarladığını, faturalarda belirtilen ağaçların getirilip getirilmediğinin tespitinin mümkün olmadığını, ağaçların İtalya'dan getirildiğini, bunun karşılığında büyük paralar ödendiğini, öyle ki çoğu zaman taze ağaç yerine kurumuş ağaç getirildiğini, bunu kendisinin bile Çağlayan Parkı'nda tespit ettiğini, evrak üzerinde İtalya'ya ödendiği görülen paraların Necmi Kadıoğlu vasıtasıyla İtalya'dan çanta değişimi şeklinde geri getirildiğini,